Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışım odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobro Jutro, Gin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi. Bugün köpük partisi var. Ciddi söylüyorum. Hazır kayışları kopardık hep beraber, balatalar yandı, herkes de böyle sekman attırmış durumda ortam. O yüzden biz de köpük partisine bağlayalım istiyorum. Çünkü bugün aslında ne kadar net konuşursak konuşalım, dün söylenen bazı sözlerin ötesine geçemeyeceğiz. Üstelik bu sözler gizleme amaçlı kullanılan sözler. Ama bugün ortaya çıkartacağız, bugün konuşacağız. Şok edici gerçeklerle karşınızda olacağız. Değil tabii, öyle değil de neyin ne olduğunu biraz daha açıklayıp yorumlamaya çalışacağız burada. Bugün köpük partisi var. O yüzden çağırın herkes gelsin. Biliyorsunuz ekonomide yaşanan her şeyi küçümsemekle övünen ve bu ülkeyi tek başına yöneten kişi en son yaptığı açıklamada birden fazla önemli, bana kalırsa hatta birden epeyce fazla önemli başlık kullandı. Bunlardan bir tanesi aslında üzerinde konuşmaya değer mi değmez mi bilmiyorum ama 15 Temmuz hatırlatmasıyla ki uzun süredir unutmuştu bunu. Epeydir söylemiyordu. Onu hatırladı tekrar. Bir de sokağa çıkacaklarmış. Gerekirse 15 Temmuz'da ne yaptığını hatırlayın. 15 Temmuz'daki gibi Cumhur İttifakı'nın birlikteliği, üyeleri, bileşenleri neyse işte onlar önüne katıp nasıl kovalar görürsünüz dedi. Daha bir gün önce aşkını açıklıyordu biliyorsunuz ama burada konuşmuştuk hani böyle aşk olmaz, böyle aşkın ızdırabıyla konuşmak lazım her şeyden önce diye. Gerekçesi buydu, çok çabuk çıkıyor artık yani 24 saat bile sürmüyor. Çünkü direnecek takat kalmayınca yaşanan da haliyle bu şekle dönüşüyor tabii. Beni bu bölüm ilgilendirmiyor çünkü ilk yapılan balkon konuşmasından başlayarak hiçbir zaman inanmadığım için sözlerin samimiyetine, gerçekliğine, gerçekten arkasının bir parça dolu olduğuna. O yüzden ben şaşırmadım doğrusunu isterseniz ve bence bir önem de taşımıyor. Saçma sapan sözler. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir kadar en az. Yok ya vazgeçtim, onun kadar saçma bir söz hala söylenmedi. Onun kadar en azından ama saçma sapan bir sözden bahsediyoruz. Beni ilgilendiren işin köpük bölümü. Çünkü dedi ki dövizin üzerindeki köpüğü nasıl aldıysak enflasyonun üzerinde de bir köpük var, onu da alacağız. Şimdi bu bir insanın ekonomiyi hiç bilmediğini gösteriyor her şeyden önce. Enflasyon köpürebilecek bir şey değil. Çünkü verilerle, sabit verilerle açıklanıp oluşturulduğu, üstelik o sabit verileri oluşturan kurumun başının istediği veriyi oluşturmadığı zaman nasıl görevden alındığını bildiğimiz için bunun köpük oluşturabilecek bir niteliği yok. Yani enflasyon köpürmez, enflasyon gazoz değildir. Dövizde, faizde, bir takım yatırım enstrümanlarında zaman zaman köpük olur. Çünkü onlar gazlanabilir şeylerdir. Yani dersiniz ki işte sanal bir eğilim yaratırsınız mesela döviz üzerinde ya da bir müdahaleyle mesela diyelim ki altın borsası üzerinde bir hükümranlık kurarsınız. Ülkenin gerçek borsası üzerinde yani Borsa İstanbul üzerinde sanal bir yatırım hızı gerçekleştirirsiniz. Orada bir köpük çıkıyor. O olur ama enflasyon köpürmez. Bunu söyleyen insanın ekonomi hiç anlamadığını bir kez daha görüyoruz. Ben bugün size işi orasından göstermeyeceğim. Anlamadığını zaten çoğunu söylediniz şu anda. Zaten bilmiyor muyduk anlamadığını? Biliyorduk kuşkusuz. Biliyorduk da işe bu kadar ciddiyetsiz eğileceğini insanların doğrusunu isterseniz pek de tahmin etmemiştik. Ben etmemiştim en azından. Siz çok daha net detayı görüp iğne deliğinden Hindistan'ı izliyor olabilirsiniz. Ben beceremem onu. Benim yapabileceğim şey bu kadar, burada anlattıklarım kadar ve doğrusunu isterseniz ben anlamadım. Yine de enflasyonla mücadelede ki Merkez Bankası'nın öncelikli hedefi olduğu söylenir her zaman için. Merkez Bankası görevi tanımı gereği bunu yapacağını söyler ama böyle bir mücadele olacaksa şimdiden hepimizin gözü aydın. Ekonominin içinde enflasyon başlığıyla da böyle saçma sapan bir düzeyde mücadele edilecek demektir. Nedir köpük? Enflasyon üzerindeki köpük nedir? Mesela geçen sene içinde ortadan kaybolduktan 8,5 ay sonra bile hala bıraktığı enflasyon enkazının saçma sapan ekonomi teorisi üzerinden sürüklenmeye çalışıldığı eski Hazine ve Maliye Bakanı'nın, önceki değil ondan bir önceki, hani Instagram'dan kaçan var ya, onun bıraktığı o enkazın aynı yıl içinde iki kez açıklanan orta vadeli programda tutmayacağı biline biline üstelik. Saçma sapan hedefler haline getirilip 2020 yılının içine ittirilip ondan sonra bize dayatıldığı, daha 15 gün önce açıklanmış orta vadeli programın içinde gidebilecek bir yer olmadığı görülmesine rağmen insanları söylemle ikna etmeye çalışıldığı yer mi? Yani enflasyonun köpüğü eğer buysa, onun üzerine ikinci bir tur daha köpük yaratıldı. Hatta şöyle oldu, o Hazine ve Maliye Bakanı görevden affını rica ettiğinde Instagram üzerinden rica etmişti ve hepimizin hakkında hayırlısını dileyerek, Allah bu ülkeyi korusun diyerek gitmişti, biliyorsunuz. Ama kendisinden sonrasının tufan olduğu için değil, kendisinin de içinde bulunduğu düzlemin tufan olduğunu bildiği için söylemişti. Ardından gelenin ömrü çok kısa oldu. Ondan sonra gelen beyefendi lan nasıl düzeyinde, biliyorsun işte. Yani hiçbir şeyin farkında değil. Sadece böyle ekonomiyi mikro iktisat düzeyinde birinci sınıfta üniversitede gördüğünü söyleyerek bununla övünen bir beyefendi. Biz bunların hiçbiriyle ilgilenemeyiz. Bizi ilgilendiren şey yapılar olmalı. Ve bir köpükten bahsediyorsak eğer, bu ülkenin yapısal reformlara ihtiyacı olduğunu bir kez daha söylemek zorundayız. Bu köpük diye bakılarak, küçümsenilerek geçiştirilebilecek bir şey değil. Türkiye Aralık 2021 itibariyle artık hiperenflasyon dönemine girdi. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Çünkü bundan sonra enflasyon için alınacağı söylenen ve alınmayan, atılacağı söylenen ve atılmayan adımların tamamı yeni enflasyon birimlerini doğurmaya yardımcı olacak sadece. Yani Ocak ayı, hani söylüyordu ya beyefendi, selektör abi anlatıyordu işte, Nisan Mart'tan Mayıs Nisan'dan daha iyi olacak diye. Şunu söyleyebiliriz mesela. Ocak bir önceki Aralık'tan, Şubat Ocak'tan, Mart Şubat'tan çok daha kötü olacak. Bunu görmek için aptal olmamak yeterli. Ya da sahtekar olmamak yeterli. Ya da yalan söylemek istememek yeterli. Çünkü her şeyin içinde şu başlığı unutmayın, aklınızın hep bir yerinde kalsın. Bugün bizim yaşadığımız enflasyon, toplumsal ekonominin gerçek, temel, yapısal değerlerinden kaynaklanıyor. Yani ekonomiden hiç anlamayan bir tipin anlattığı gibi köpük falan değil bu. Gerçek. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de şu anda enflasyonun temel tanımı içinde olan mal ve hizmetlerin fiyat artışı önlenemeyecek noktada. Mesela ekmeğin fiyatındaki artışın durdurulabilmesi için ekmeğin oluşumunda gereken bileşenlerin fiyatlarının durdurulması gerekiyor. Nedir onlar? Dün sabah da konuştuk ya işte. Un, su, tuz, maya. Bu kadar. Değil. Onun içindeki elektriğin, işçi maliyetinin, bir takım sabit diğer giderlerin, suyun mesela, fırında kullanılan başka şeylerin, odun kullanılıyorsa odunun, onların fiyatlarının da durdurulabilmesi gerekiyor. Oysa bunun durdurulabilmesinin yöntemi üretimlerinin arttırılabilmesi. İşin enerji boyutunu bir kenara koyun, biz üretemiyoruz çünkü. O başka. Ama bunun dışında buğday bile ithal edilirken bu ülkeye ve siz o ithalata bağımlı hale gelmişken, bu ülkenin üreticisi öldürülmüşken o fiyatı durdurabilir misiniz? Yani bunu 6 yaşında bir çocuğa sorsanız o da anlatacaktır aynı şeyi. Böyle bir şey olmaz, bu mantıksız, salakça bu diyecektir her şeyden önce. Bu bileşenler durdurulamayacağına göre bunların oluşumundan ortaya çıkan o bütün fiyat artışı durdurulabilecek bir bütün haline gelebilir mi? Çok basit bir mantık bu. Olmayacak. Mal ve hizmetlerin fiyatlarının artımı diyoruz biz sürekli, mallardan konuşuyoruz. Peki verilecek hizmetlerin fiyatlarını durdurabilmek mümkün mü? Yani bugün enflasyon bileşenleri içinde, hani dün sabah konuşmuştuk ya size, en çok değeri artan, fiyatı artan, yükselen şey ulaşım maliyeti demiştik, hatırlıyor musunuz? Ulaşım maliyetinin düşürülebilmesi mümkün mü? Onun bir bileşeni yine enerji, onu koyun, biz üretmiyoruz çünkü. Onun üzerinde söz sahibi falan değiliz. Onu bırakın. Ama onun dışında bireysel girdileri içine koyduğunuz zaman bunun yükselmesini önleyebilmek mümkün mü? Asgari ücrete yaptığınız zam 4.253 lira. Şimdi o zammın karşılığında insanların açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmesiyle birlikte emeklilere yapılan zam, onlara yapılacak ödemeler, memur maaşına yapılacak zam, memnun senin söylediği gibi hani herkes için iyi ama dışarıya karşı kötü, biz bunun için eylem yaparız falan gibi abuk sabuk sözlerle yorumladığı o zam. Bütün bunların karşılığında bu devletin ödeme gücünün olup olmadığı nasıl anlaşılacak? Ev için buna baktığınız zaman cebinize, cüzdanınıza, evde parayı zulaladığınız bir yer varsa oraya bakıyorsunuz değil mi? Devletler içinde orası merkez bankalarıdır işte. Hazinenin içinde merkez bankası hazineyle birlikte ayrıcalıklı bir konum edinir. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partili Aykut Erdoğdu hakikaten çok sağlam bir konuşma yaptı. Sosyal medyada izlemişsinizdir muhtemelen. Çok net, tane tane, hani bir aptalı anlatır gibi. Aptalın ismini siz verebilirsiniz. Aptal olduğunu biliyorsunuz nasıl olsa. Onu anlatır gibi tane tane yaşanan şeyi anlattı. Ve dedi ki biz 20 Aralık gecesi gerçek bir kabus yaşadık. Bazıları bunu bir başarı hamlesi olarak anlatıyor. Lan nasıl diye bağıran tip var ya mesela. Onunki gibi. Ama bu bir başarısızlıktı. Gerçek bir başarısızlıktı. Ve bir soygun yaşandı o gün. O soygunun nasıl gerçekleştiğini öğrenelim. Çok basit bir şey bu. Çok basit. Meclis bir komisyon kursun. Bakın mecliste kurulacak komisyonlar partilerin mecliste bulunma ağırlıklarına göre oluşur. Yani eğer komisyon bu yönde bir karar almazsa partilerin meclisteki sandalye sayılarına göre dağılım olur. İktidar partisi en çoğunu alır. Mecliste daha fazla sandalyesi olduğu için. Partiler sıralanır. Yani doğrudan mesela bu heyeti, bu komisyonu mesela HDP'liler oluşturmayacak. İçeride oluşacak. Adalet ve Kalkınma Partili ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi bu kuruluş istemi. Bakın bunu aklınızın bir yerine yazın. Neden insanlar bunu reddeder? Çok basit bir şey değil mi yani? Neden reddedersin kardeşim? Araştıralım. O gün ne oldu? Çünkü ortada çok ciddi bir iddia var. Ülkedeki en büyük ve devleti bugün yönetenler eliyle oluşturulmuş devasa medya Demirören grubu o gece yüklü miktarda satış yaptı ve ardından dolar 12 liraya düştükten sonra da tonlarla dolar aldı diye bir iddia var. Ali Mahir Başar bunu net bir şekilde söylüyor. Elimizde deliller var diye. Delil vardır yoktur bilemem ama iddia düzeyinde olsa bile bu ülkede çok ciddi bir oynaklığa sebep oldu biliyorsunuz. Yani lan nasıl diye konuşan insanın Hazine ve Maliye Bakanı olması kuşkusuz bizim talihsizliğimiz. Ama bununla bitmiyor işte. Bunu mecliste ciddi şekilde araştırma şansı iktidar partisinin bileşenleri tarafından reddedildi. Size bir grafik göstereceğim şimdi. Hani denildi ki lan nasıl, ne oldu o gün gece, biz mi bir şey yaptık? Vallahi yapmadık, kendiliğinden çıktı. Gecenin köründe döviz büfesini uyandırmış mahallede oturan döviz büfesi sahibini vatandaş. O bozdurmuş 120 milyar dolar falan at atabildiğin kadar. Salla yani enflasyona sonuçta köpük diyen adamın doğru bir şey söyleyeceğini beklemeyeceksin elbette. Yalnız orada denilen şey hani üzerine de oluşturulan o döviz getirisine oranlanmış mevduat hikayesi var ya. Veriler bunu söylemiyor. Hala söylemiyor veriler bunu. Yani siz bu yalanı birilerine yutturduğunuzu düşünüyorsunuz ama sevgili Ali Orhan Yalçınkaya'nın hazırladığı, Doktor Ali Orhan Yalçınkaya'nın hazırladığı bir grafik. Korkmayın ekonomik grafik, lan ben bunu nasıl anlayacağım sabahın köründe? Çok basit. Çok basit. Bakın bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Gerçek kişilerin mevduat yapısını. Yani dövize dönük mevduat oluşturanların, katılım fonları da var bunun içinde. Bakın gerçek kişilerin mevduatı 22 Aralık tarihinde geldiği yeri görüyor musunuz? Bu o tebliğin çıktığı gün. Yani biz böyle uygulayacağız bunları denilen gün. 30 Aralık yılı kapatmaya yaklaştığımız tarihte geldiği yere bakın. Yükseliyor. İnsanlar paralarını dövizden çekmek konusunda iktidarı tek başına oluşturan insanların söylediklerini dinlemiyor. Bu veriler BDDK'nın verileri. Yani burada ortaya çıkanları mesela bir gece içinde ben oluşturmuş falan değilim. Ya da sevgili Ali oluşturmuş değil. Ama bu grafik bize gösteriyor ki söylenen yalana ikna olma düzeyi bile giderek düşüyor. Sonuçta burada geçtiğimiz günlerde açıklanan Türkiye'de 1 milyon liranın üzerinde banka mevduatı bulunan birkaç yüz bin kişinin bunların içinde döviz mevduatı olanların pozisyonlarını değiştirmediklerini, hatta değiştirenlerin de alım yönünde mevduatı daha da yükselterek devam ettirmek yönünde çalıştığını gösteriyor. Sonuç şu, köpük nerede burada? Bu köpük değil ki, bu gerçek. Yani bankanın içinde yatan parayı, orada mevduat haline dönüşmüş parayı köpük diye niteliyorsanız siz bankacılık sistemine güveniniz yok her şeyden önce. Yok eğer köpük diye nitelediğiniz enflasyonun üzerinden de alınabilecek bir şeyse o zaman elinizde bir tane enstrüman kalıyor zaten. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nı değiştirmek. Başka çareniz yok. Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmek. Hazine Müsteşarı'nı değiştirmek. BDDK'nın başındaki insanı değiştirmek. Yani burada yapılan hikaye köpük diye nitelendirilerek aslında ekonomide at oynatma özgürlüğünün önünün açılması. Emin olun köpük diye bir şey yok. Burada bahsedilen köpük, enflasyon üzerinde oluştu denilen köpük, aslında bugünün iktidarının 20 yıllık beceriksizliğinin sonucu. Eğer böyle olmasaydı, 2002 yılında %30'la devraldığı enflasyonu, dikkat edin, büyük bir bankacılık krizinin ardından üstelik, %30'la devraldığı enflasyonu bugün resmi yalanlı bölümüyle %36 ile devam ettiriyor olamazdı. Burada anlatılan köpük, birilerinin kafasındaki boşluktan oluşmuş köpük. Ve Türkiye, ekonomik anlamda eğer doğru yönetilecekse, bu köpüğün değil, yapısal sorunlarıyla birlikte, yani en başta ekonomiye güvenin sağlanacağı yeni bir yapılanmayla ancak bunun üzerine gidebilir. Ama o yeniden yapılanma sadece insanların görevden alınıp yerlerine dayıoğlunun, hala kızının getirilmesi falan değildir. Ekonomiden en baştaki anlamayınca en sondakinin de anlamaması kimseyi pek rahatsız etmiyor anladığım kadarıyla. Ama bu rahatsız etmeme durumu ekonomik anlamda gerçekleri değiştirmiyor. Değiştiremeyecek. Bugüne kadar değiştiremedi. Bundan sonra da değiştirme ihtimali yok maalesef. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, bizim hayatlarımız aynı değil, aynı olamaz. Biz farklıyız çünkü. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz. Pek çok şeyimiz farklı. Ama aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz. Bu bizim için bir takıntı haline gelmiş durumda. Birbirimizi dışlamadan, birbirimizden vazgeçmeden yapmak istiyoruz üstelik bunu. Çünkü biliyoruz ki bunun adı demokrasi. Böyle yaşanıyor zaten demokrasi içinde. Evet, zor ama becerildiği zaman gerçekten insanı zenginleştiren bir şey. Yöntem? Yöntem konuşacağız birbirimizden korkmamak için. Birbirimizden kopmamak için konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Vallahi biz küçük bir örneğini burada yapıyoruz 6,5 senedir. Ülke olarak büyüğünü de yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diyenler YouTube kanalına lütfen abone olun. İsterseniz YouTube üzerinden Ünsal Ünlü hesabını arayarak, isterseniz ünsalunlu.com.tr adresine girip oradaki abone ol düğmesini tıklayarak, korkmayın, paralı pullu bir şey değil, sadece bir mail adresi isteyecek. YouTube üzerinden abone olduktan sonra eğer beğendiyseniz yayını, şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklamayı unutmayın. YouTube daha çok insana önersin bu yayını. Yine aynı yerden YouTube üzerinden bu yayına maddi destek sağlamak mümkün mü? Evet, katıl düğmesi var. Süper Chat ve Süper Sticker uygulamaları var. İsterseniz kullanabilecekleriniz bunlar. Onun dışında böyle bir mecburiyetiniz hiç olmadı, hiç olmayacak. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız, son gününe kadar da öyle olacak. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla bu yayını desteklemek de mümkün. Ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. En büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Bir saat 10 dakika sonra gazeteleri getireceğim. Saat 10.30'da. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.